Herkese merhabalar, ben de Saim Can Büyük Öztürk. Namı diğer radyo fer, kalorifer gibi sımsıcak çocuk olarak yine yepyeni bir programla kulaklarınızdayım. Haftanın olayı programında o hafta gerçekleşmiş en önemli olayları uzmanlarıyla tartışıyor ve konuşuyor olacağız. Bu haftada başlıktan da gördüğünüz gibi Omikron varyantını konuşacağız. Uzman doktor Mehmet Aşlamacı bizlerle beraber olacak. Sayın Aşlamacı, en çok merak edilen soruları soracağız. Daha fazla bekletmeyeyim sizi. Haftanın olayı başlıyor. Merhabalar hocam, nasılsınız öncelikle?
Teşekkür ederim Sayın Can Bey. Sağ olasın, nasılsınız?
Ben deyim, çok teşekkür ederim. Lafı uzatmadan da hoca ben bodoslama gireceğim.
Evet.
Yeni varyant, yeni olan şey Omikron ne? Bize ne anlam ifade ediyor? Ne yapacağız biz şimdi?
Omikron varyantı Güney Afrika kıtasından ilk bildirim vakası. Fakat şu an belki ondan fazla ülkede tanımlanmış. İlk Dünya Sağlık Örgütü 26 Kasım'da endişe varyant olarak dahil etti. Fakat daha çok yeni. Hani bilindiği şu an şimdi mevcut yaygın olan Delta varyantından biraz daha hızlı yayıldı. Fakat şu anki mevcut vakalardan gelen bildirimlere göre ağır tablonun yaygın pek olmadı. Ama tabii daha erken bunları biraz söylemek için. Fakat genel itibariyle halsizlik, kırgınlık, ateş ve genelde çok hastane yapmaya gerekmeyen ve daha çok da gençlerde görülen bir tür olarak tanımlanıyor. Ama tabii bunlar yeni olduğu için ve daha yüksek rakamlara daha ulaşılmadığı için, ki inşallah ulaşılmaz.
İnşallah.
O yüzden hani yeteri bir veri yok. Ama genel kanı belki hızlı yayılma dışında çok fazla bir sıkıntı olacağı tarzında değil.
Anladım. Ya şimdi sizin dedikleriniz üzerinden gidersem daha hızlı yayılıyor dediniz. Doğru anladıysam.
Evet, Delta varyantı daha önceki diğer varyantlara göre daha hızlı yayılan bir varyant idi. Diyelim en son bir önceki varyanta göre belki 8-10 kez fazla. Bunun için de Delta varyantından daha fazla olduğu ileri sürülüyor. Bulaşma açısından, yayılma açısından. Yani bir sıkıntı endişesi hani hızlı şekilde yayılıp da hızlı bir şekilde hastaneler, sağlık sistemini kilitlenme tehlikesi eğer tahmine gelirse olay. Yoksa diğer yönlerden şimdilik şu an için herhangi bir sıkıntı veya Delta'dan çok daha ağır bir şekilde olarak görülmüyor.
Anladım. Şu röportajı yaptığımız saat itibariyle bugün de bir sabah haberlerinde Yunanistan'da görüldüğü ortaya çıktı. Yavaş yavaş ülkemize doğru yavaş yavaş geliyor gibi ama yani şu an ben gülüyorum ama şeyden gülüyoruz artık. Hani 1,5 yılı aşkın bir süredir olan bu durumdan dolayı artık hani sinirlerimiz de bozuldu. Her dakika yeni bir varyant çıkıyor. Yani daha hızlı dediniz. Ama benim dikkatimi şu çekti. Gençlerde daha çok görülüyor dediniz hocam. Doğru anladıysam.
Yani şu anki yeni verilerde gençler olarak tabii bu yeni olarak bahsedilen şeyler daha çok Afrika kıtası ile ilgili. Tabii oradaki genç nüfusu biraz daha ağırlıkta. Onun etkisi olabilir.
Bir de benim aklıma şey geldi. Şimdi biliyorsunuz artık aşılanmanın daha çok olmasıyla ülkemizde ve biraz daha rahatladık. Yani şöyle düşünelim, Haziran 2020 ile Haziran 2021 arasında belli bir rahatlama farkı var. Hani insanlarımız için maskeyi daha rahat, aslında biraz daha kendimizi bıraktık. Yani aşılıyız zaten mesela. Yani bu mu aslında hızlandırdı diyebilir. Çünkü gençler dediniz. Gençler de daha çok mesela sokağa çıktığımda ben mesela maske takan bir insanım ama arkadaşlarım var vesaire. Bunlar daha az maske takıyor benden. Hani bu beni düşündürüyor. Hem gençlerde daha fazla hem daha hızlı yayılıyor.
Şimdi tabii artık uzun bir süre olunca insanlar giderek alışıyor. Yani o hatırlarsanız ilk zamanlarda hastalar sedyede taşınırken üzeri kaplamalı sedyede taşınırdı. İnsanlar eldiven takardı. Dışarıdan gelen kargo paketini almada endişe ederdi. Ama artık sadece bu değil. Hani genel artık insan göre alışıyor. Artık bir alışkanlık, artık fazla yadırganmama hali oldu. Tabii burada aşı olan kesimde hastalık hafif seyrettiği için, genelde pek sıkıntı olmadığı için onun da biraz rahatlığı var. Örnek olarak mesela daha önceki dönemlerde yaşlılarda daha çok sıkıntı oluyordu. Sebebi de zaten yaşlı hastalarda genelde Beraberinde komorbid dediğimiz hastalıklar daha yaygın. Kalptir, şekerdir, işte kanın böbrek yetmezlidir. Tabii bu tür hastalarda normal sıradan gripler bile ağır seyredebildiği için yaşlı hastalarda daha çok problem oluyordu. Şimdi biz bu dönemde yaşlılarda çok sıkıntı görmüyoruz. Olsa da hani ağır bir tablo genelde olmuyor. Tabii bundaki sebeplerden en önemlisi de aşılamanın yaşlı oranda yüksek
Kesinlikle.
nüfusta olduğu için. Gençlerdeki olay aşı tamamlanmamış olması veya kimilerinin aşıya karşı olup yaptırmaması, özellikle hani şu anki pratiğimizde gördüğümüz daha çok aşısı olmayan veya aşısı yeterli olmayan kesimde daha çok görüyoruz. Hani gençlerde biraz da görmemizin, daha sık görmemizin sebebi hani gençlerin daha çok dışarı ile teması, biraz daha az önlem alması, bir de aşılama oranının gençlerde yaşlılara göre daha düşük olması.
Ya ben
Ancak
sözünüzü böldüm,
yapılacak
affedersiniz.
estağfurullah. Yani mikron varyantıyla ilgili çok sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Yine genel tedbirlere uymak gerekiyor. Ha, belki hani bulaşım hızı açısından belki sağlık sektöründe biraz sıkışmaya sebep olabilir. Diğer yönden çok fazla önemli bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Hatta şöyle bir yorum da var. Belki bu varyanta işte bu virüsün sonu gibi bir yorumlarla
Hadi
geçiyor.
inşallah hocam, hadi inşallah yani.
İnşallah inşallah.
Lafınızın arasında bir şey söyledin. Aslında sorularımdan biri de buydu. Hani bu normal COVID'le arasındaki fark, yani daha çok yayılması dedik. Gençlerde daha çok, yani daha hızlı yayılması, yanlış anlamışım mı? Gençlerde daha fazla görülmesi. Farklı bir semptom farklılığı var mı peki?
Semptom olarak şu anki bildirilenlere göre, yani mevcut şu anki Güney Afrika'da bildirilen vakalara göre, çünkü şu anki en çok sayı onlarda, çok önemli bir semptom bahsedilmiyor. İşte genel kırgınlık, ateş, halsizlik. Şu anki delta varyantta da gördüğümüz gibi tat ve koku kaybının çok olmaması. Biz mesela pratikte karşılaştığımız sorunlardan birisi grip halsizlik semptom, burun akıntısı, boğaz ağrısı, öksürük oluyor. Hastalara diyoruz işte korona olmasın, işte şu testleri veya tomografi yapalım diyoruz. Ya diyor, bende hiç tat koku kaybı olmadı diyor. Mesela böyle bir yorumlar olabiliyor veya farklı yorumlar olabiliyor. Fakat biz Delta'da, şu anki mevcut Delta varyantta da zaten tat koku kaybını eskisi kadar fazla görmüyoruz.
Aşı bunun etkisi
o
olabilir
yüzden,
mi hocam?
Aşı etkisi olabilir tabii. Fakat aşısı olmayanlarda da yine böyle bir az oran var. Aşının tabii etkisi olur. Yani şiddeti hafif olunca dolayısıyla semptomlara da dağıt olmasını veya bazı semptomların görülmemesini bekleriz. Yani şu anki genel tablo pek sıkıntı olmadı. Fakat ileride ne olur, nasıl olur? Başka bir sıkıntı çıkar mı? PCR testlerinde görülmemede problem olur mu? Yüzde düşük olur mu? Aşıya karşı bir sıkıntı olur mu? Tabii bunlar kısmet olsa zaman içinde göreceğiz.
Bekleyip göreceğiz.
Şimdi zaten Dünya Sağlık Örgütü zaten endişe varyant olarak 26 Kasım'da bunu program aldı. Şimdi bunların PCR oranları, aşılar, mevcut aşılara karşı durumu nedir? Yayılma hızıdır. Bunlar zaten gözlem altına ve özellikle dünya çapında incelenmeye başlandı.
Anladım.
Ama genel ilk veriler bu şekilde. Yine tabii dikkat etmemiz gereken bir zaten başlı aşı. Yani olmazsa olmaz gibi bir başlı aşı. İkincisi maske, mesafe ve temizlik. Yani bu kural, özellikle son üç kural, aşı olsanız da olmasanız da, hastalığı geçirseniz de geçirmeseniz de dikkat etmesi gereken önemli kurallar. Çünkü bu hastalıkta aşı olsanız da geçirebiliyorsunuz. Hastalığı geçirmiş olsanız da tekrar geçirebiliyorsunuz. Ancak aşı olmanın avantajı daha hafif geçirme olabiliyor, ayakta geçirme olabiliyor. Ve bazen ki şu bazı hastalar doktora bile gözükme ihtiyacı duymuyor. Ya üşüttüm ben diyor. Korona ama hani semptomlar hafif olunca pek kendine yakıştırmıyor.
Ayakta geçiriyor.
Biz, evet, biz bunun da şu sıkıntısını görüyoruz. Şimdi insanlar aşılı olduğu zaman, çok hafif geçirdiği zaman maske olayına özellikle aile ortamında fazla dikkat etmiyor. O yüzden de biraz bulaşma olayı daha çok oluyor. Özellikle aşılı olanlarda biz bunu daha çok görüyoruz. Yani kendine pek kondurmama gibisine, ben korona değilimdir gibisine öyle bir yaklaşım oluyor. Bu da yayılma açısından biraz sıkıntı. Tabii genel hani ülkemizde tamamen neredeyse bir hani serbest ortam, işte yasaklamaların kalkması. Tabii bu da ekonomi açısından muhtemelen gereken bir durum. Özellikle okulların açılması bu sayının artmasına sebep oldu. Çünkü çocuklar gidiyor, aileye geri döndüğü zaman aileye bulaşıyor. Ve dolayısıyla şu son dönemdeki gördüğümüz çoğunluk olay daha çok öğrenciler ve aile içi bulaşma. Bu şekilde yayılma. Yani hastalardan şu anki aldığımız genel görüntü bu. Ya işte bizim çocuk anaokuluna gidiyordu. İşte birkaç gün önce işte burnu akıyordu. Biraz ateş oldu. İşte ondan sonra da bizde başladı. Annesine çıktı gibi böyle bir şeyler alıyoruz. Hastalardan öyküler alıyoruz. Sık gördüğümüz sebep daha çok okulların açılması Türkiye açısından. Tabii bu sadece Türkiye değildir. Genel bir olaydır.
Anladım. Hocam peki şimdi mesela siz anlatırken aklıma geliyor sorular da doğruca. Şimdi delta varyantında bir zamanlar haberlerde şöyle bir şey gözüküyordu. Hani delta varyantı olan bir kişinin yanından geçerseniz maskesizken, çok küçük bir yanından geçerseniz hemen kapıyorsunuz varyantı diyorlardı. Şimdi bunun gibi hani sonra bunun doğru olmadığı, hani normal bir COVID gibi, hani delta'nın da aynı şekilde hani semptomların da çok benzediğini vesaire çıktı. Şimdi bunda da bu omikronda da bir şey var mı, böyle hani belli bir hani yanından geçerseniz veya biraz daha yayılım hızı olduğu için, fazla olduğu için böyle bir şey var mı duyumunuz?
Şöyle yanından geçmeyle ilgili yani eğer bir yakındasınız ama hani kapalı ortam değilse, yakın temas uzun sürmediyse genelde pek sıkıntı olmuyor. Ama özellikle kapalı ortamda maske yok veya maske varsa bile kaliteli değil veya kullanım şekline dikkat etmediğiniz takdirde veya biraz zaman geçtiği zaman genelde bu oran artıyor. Yani bu sadece bu şey değil, virüs için değil, genel virüslerde gördüğümüz olay. Ama nedir? Daha önce gördüğümüz klasik influenza virüslerine göre tabii bu daha çabuk ve daha hızlı bulaşan ve yayılan bir tip. Zaten önemli sıkıntı o. Yoksa eski domuz gribinden, influenza gribinden veya işte kuş gribinden çok da farklı bir virüs değil.
Anladım. Hocam peki son olarak, yani biraz da konudan da çıkmadan, benim sizi hani röportaj yapacağımı anlattığım kişiler şu soruyu sormamı da istediler. Ben de arada sıkıştırmak istiyorum bu soruyu. Şimdi kış geldi ve gripler çoğaldı. Şimdi insanlar karıştırıyor tabii ki de. Hani grip miyim yoksa COVID miyim? Yani bunlar belli ayrıcı bir şey yok mu hiç? Yani çok benziyorlar birbirlerini, anlıyorum ama hani grip mi yoksa soğuk algınlığı mı, sadece belli ayrıştırılan özellikler var mı?
Şöyle soğuk algınlığı şimdi ayırt etmeniz biraz daha rahat. Soğuk algınlığı genelde işte bir hafif burun akıntısı olabilir. Biraz hafif belki boğaz yanması olur olmaz. Daha çok hapşırmadır, burun akıntısı bu şekilde olur. Özellik olarak hani genel bir kırgınlık, yüksek ateş, soğuk algın için söylüyorum, görmeyiz. İşte öksürük olayı daha azdır. İşte boğazdaki sıkıntı biraz daha azdır. Daha çok bu şekilde. Normal grip, hani korona haricindeki griplere gelince onlardaki tablo neredeyse aşağı yukarı koronayla aynı seyirde olabiliyor. Fakat eski gördüğümüz griplerdeki tabloda akciğer inme, zatür olayı daha çok daha düşük oranda idi. Fakat koronada bu olay çok daha fazla. Genelde eskiden zatürre olayı, domuz gribi olsun veya diğer mevsimsel gripler olsun, bunlarda akciğere inme daha az ve biraz daha geç görüyorduk. Fakat şu anki koronada hasta geldi, 2 gündür semptom var, bakıyorsunuz akciğer tomografisinde belirti var. Yani akciğere daha çabuk iniyor, akciğerde daha çok problem oluyor. Zaten en önemli sıkıntı da bu. Şimdi tekrar bir sorunuz daha alabilir miyim Sancan Bey?
Yani griple ayrıca özellikler
tamam. Tamam, tekrar özür dilerim. Yok, şimdi dediğim hocam gibi nezle işte halk arasında soğuk algınlığı dediğimiz daha çok burun akıntısı, hafif boğaz yanması gibi semptomlar içerir. Fazla uzun sürmez, akciğere genelde inmez. Özellikle vücutta kırgınlık, halsizlik ve ateş pek görmeyiz. Normal gripte burun akıntısı, boğaz ağrısı, bilhassa arkasından başlayan öksürük, kırgınlık, halsizlik, ateş, bulantı, bazen ishal, bunları daha çok görüyoruz. Her iki diğer normal grip olsun, korona olsun, aşağı yukarı semptomlarda çok fazla bir fark yok. Yani eğer gripseniz, ki bu ara normal mevsimsel grip sayısı da arttı. Hatta neredeyse belki yarı yarıya yakın. Onu da şundan dolayı söylüyorum. Klinik aşağı yukarı aynı. Tabii test yapılıyor. Gerekirse tomo çekiliyor. Ama bakıyoruz pek sıkıntı görmediğimiz vaka sayısı biraz çok. Yani korona olmasın diye baktığımız ama korona olmayan vaka sayısı çok. Neredeyse de yaklaşık belki yarı yarıya diyebilirim şu yakın zaman içinde.
Anladım.
Dolayısıyla ayırt etmek biraz zor oluyor. Ayırt edilmek için yapılması gereken şey PCR testi. PCR testinde çıkmamada biraz çok görüyoruz bu aralar. Hastanın şikayetine göre, muayenesine göre, ihtiyacına göre gerekirse tomografi. Tomografi de biraz daha kesin netice ediyoruz, elde ediyoruz PCR testine göre.
Anladım hocam.
Yani özetle şunu demek isterim. Eğer biraz kırgınlığınız fazla ise, öksürük başladı ise, halsizlik, bulantı var ise bir an önce gözükmek lazım.
Riske girmeyin, gelin diyorsunuz bize.
Tabii tabii görmek lazım. Çünkü özellikle de aşınız yoksa veya aşınız tam değilse veya obezite aşırı yüksek şeker, işte kalp yetmezliği, kalp damar tıkanıklığı, böbrek yetmezliği veya bir kanser veya immün sistemi etkileyen bir ilaç kullanıyorsanız semptomlar çok az bile olsa gözükmek lazım. Çünkü koronada genelde ilk başta da birkaç gün ufak tefek semptomlar başlıyor. Genel tablo zaten bu. Daha sonra bakıyorsunuz hastalık daha iyi gibi, sanki geçiyor gibi, geçti gibi. Ama asıl sıkıntı bir hafta 10 günü geçince, 10, 12, 13, 15 bugünlerde artıyor. Bugünlerde akciğerde sıkıntı başlıyor. Yani dolayısıyla ikinci haftada problem daha çok oluyor. Eğer korona ise ve riskli grupta ise, dediğim saydığım kısımda ise bunlar erken dönemde fark edilirse, akciğerdeki lezyon ilerlemeden müdahale edilirse genelde netice daha iyi. Ama çok ileri safa geldiği zaman artık hastaneye yatış gerekiyor.
Anladım hocam.
Yani özellikle genel kurallara dikkat ediyoruz. Bir, ikincisi de semptomlarınız var ise risk grubundaysanız hiç ihmal etmeyip, önemsememeyip gözükmeniz lazım. Biraz geçiyor gibi ya geçti gibi dememek lazım. Ya pek fazla bir şeyim yok dememek lazım. Çünkü bazı hastalarda ağır seyrediyor. Karşılaşıyoruz yani.
Anladım
tabii
hocam.
Bu ağır seyretme muhtemelen bir kısım hastada genetik bağlantı çok. Hastanın bakıyorsunuz herhangi bir sıkıntısı yok. Ağır seyrediyor ve ailede duyuyorsunuz. Bakıyorsunuz birkaç kişiyle birden yakın zamanda ölüm ve tutulma olmuş oluyor. Hastane yapmış oluyor. Genetik olayda biraz bu hastalık önemli. Direnç açısından ve virüsle vücudun savaşması açısından çok önemli. Biz sık rastladığımız konulardan birisi. Bakıyoruz işte amcası ölmüş, dayısı ölmüş yakında veya ne bileyim işte kardeşi koronadan yatıyor. Yani böyle aynı aile içinden 3-4 kişi böyle olan vakalar var. Ve belli bir hastalık semptomu, daha doğrusu altta bir yatan hastalık, başka bir hastalık olmadığı halde aynı ailede ağır seyretmesinin muhtemelen biraz genetik tabloyla bağlantılı diye düşünüyoruz.
Anladım hocam, anladım. Çok teşekkür ederim ilginiz için, konuşmanız
Hocam,
için.
Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
Yani
İnşallah
gerçekten çok güzel bir
olmuşsundur.
Konuşma oldu. İnanın çok şeyler kattı ve dinleyicilerime de çok şey katacağına inanıyorum. Sizleri
ben
daha fazla
ederim.
Almayalım hocam. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Görüşmek dileğiyle.
Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Evet, haftanın olayı bu hafta burada sona eriyor. Haftaya cumartesi görüşmek dileğiyle. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Kalorifer gibi ısınıp sıcak kalın. Hoşça kalın. Bay bay.